Ayrım 3, Duman Altı Hayatlar, Elif Öztürk, sayfa 34. Atıf gelince sözcükler boğazında düğümlenmişti. Ustasından çok çekiniyordu. Sinirli olduğu zamanlarda etrafta ne var ne yok kıran, yanında kim varsa acısını ondan çıkartan, hiç duraksamadan pataküte dövmeye yeltenen bu adamdan korkuyordu. Ona akşam olanları asla anlatamazdı. Cesaret dahi edemezdi. Kızar mı, kızmaz mı bilmiyordu. Ustası, annesinin uzak bir akrabasıydı. İşe başlamasına annesi vesile olmuş, başka bir yerde çalışmasına razı gelmemişti. Ustası belki de bu yüzden çok rahat davranıyordu. Kim zaman haftalığını vermiyor, sen bizdensin, hele birkaç gün bekle diyordu. Böylelikle Salih çoğu zaman haftalığını almamış oluyordu. Her hatasını yüzüne vurması, hakaret etmesi, küçük görmesi de yanında çalışmayı zorlaştırıyordu. Melahat Hanım'ın bu durumdan memnun oluşu, hiç şikayet etmeden sessiz kalışı, hatta bazen onaylaması Salih'in canını sıkıyordu. Bir gün yaşanan bir olayı anlattığında annesinin tepkisi içine oturmuştu. Bir şey olmaz oğlum. Ezile ezile sen de ezmeyi öğrenirsin. Hayat öyle toz pembe değil. Başında baban mı var senin? Bir şey olduğunda gelsin arkanı toplasın. Kendi savunmayı öğren sen de. Ne olacak canım? Salih aslında annesinin, abisini hiç ortaya koyma işini içerlemişti. Çalışmayı kendi istedi diye annesinin istediği bir diyeti ödemek zorundaydı. Ağabeyi okumayı seçmişti. Bu yüzden ona toz kondurmuyordu. Bu düşüncesi her aklına geldiğinde canı acıyordu. Kendi kendine söz vermişti. Yeterli parayı biriktirdiğinde evden ayrılacaktı. Kimseye ihtiyaç duymadan ayrı bir eve çıkacaktı. Aynada kendi aksini görünce bir an ilkildi. Hali hiç hoşuna gitmedi. Karşısında duran patronunu fark etmemiş gibi davrandı. Elindeki süpürgeyle ortalığı süpürüp şarkı söylemeye devam etti. Atıf iş yerine gelir gelmez hesap yapmaya başladı. Aklındaki düşüncelere dalmış, olanın bitenin farkında değildi. İşlerin azalması canını sıkıyordu. Kriz olacağı her yerde konuşuluyordu. Beklentilerin artmasından Amerikan dolarının Türk parasına göre değeri artmış, aldığı borçların miktarı çoğalmıştı. Bu yılın sonu hiç gelmeyecek gibi gelmişti. Elemanlarından birini çıkartmak zorunda kalacaktı. Er ya da geç bunun olacağını bilmesi canını sıkıyordu. Muhtemelen ufak kalfanın işine son verecekti. Bu şartlarda fazladan bir elemanın olması anlamsızdı. Salih'i tanıyor oluş aklını karıştırıyordu. 3 senedir yanında çalışan çocuğa bildiği her şeyi bir öğretmen gibi işin inceliklerine kadar öğretmişti. Bu sayede Salih kısa zamanda saç kesimini öğrenmiş, fön çekmeye kabiliyet kazanmıştı. Başka bir yerde olsa bu kadar kısa zamanda öğrenemezdi. Zaten böyle tek tek her şeyi anlatan birisini de bulamazdı. Atıf çok iyi bir insandı. Vicdanı kuvvetli ve merhamet duygusu güçlü biriydi. Salih fark etmese de annesi Atıf'ın yanında bu yüzden çalışmasına izin vermişti. Adamı gözü kapalı teslim etmiş, yavrusunu kötü yollara sevk etmeyeceğini tahmin etmişti. Adamın tek kötü huyu içki içmekti. Annesine göre her şeyi bu yüzden yapıyordu. Genelde sarhoş olduğundan ne yaptığını pek bilmiyordu. Salih'e ustasının ayık olmadığı zamanlarda ona bulaşmamasını söylemişti. O zaman sorun çıkmayacaktı. Atıf elemanının yanına çağırdı. Salih, işin bittiyse buraya gel. Tamam abi, hemen geliyorum. Otur bakalım koçum. Salih şaşkınlığını saklamaya çalışarak patronun işaret ettiği yere oturdu. İlk defa ustasından koçum sözünü duymuştu. İçinden kıyamet kopacak dedikleri doğruymuş. Kesin o gün bugündür diye geçirirken Atıf konuşmaya devam etti. Bilirsin seni çok severim. Şimdiye kadar sana ne yaptıysam sevgimden. Bak oğlum, kaç yılımızı beraber geçirdik. İyi günümüzde oldu, kötü günümüzde. Durumumuz ortada. Siftah yapmadan kasayı kapattığımız oluyor. Yakında birinize yol vereceğim. Kimi yollayacağım diyorsun? Büyük ihtimalle sen olacaksın. Ben mi? Nasıl olur ama? Sen evet. Zorunda olmasam seni göndermem. Seni ben eğittim oğlum. Pişirmeden başkasına vermek istemem. Her şekilde işsizim. Sen onu desene. Hiç olur mu öyle şey? Sen açıkta kalmazsın merak etme. Şimdiden haberin olsun. Birkaç haftaya kadar sen de çoktan yeni bir iş bulmuş olursun. Salih patronunu hayretle dinliyordu. Ustasının sözleri karşısında öylece baka kalmıştı. Şimdi işten atılmak da nereden çıkmıştı? Daha çok çalışması gerekiyordu. Para biriktirecekti. Kendisine söz vermişti. Kurduğu hayalleri vardı. Hepsi suya düşmüştü. Beyninde şimşekler çakıyordu. Patronunun sesini duyunca kendine geldi. Oğlum duymuyor musun? Niye ağabey? Sen ne diyorsun bu işe dedim. Oo nerelere daldın? Çok kötü bir şey değil bu. Altı üstü işten ayrıldın. Tek işten ayrılan sen değilsin. Şu çarşıyı gez. Bir bak bakalım. Herkes elemanını azaltıyor. Bir tek ben değilim ki. Salih henüz kendi düşüncesini söylemeden ustası çoktan parlamıştı. Alışkın olduğu bir durumdu ama bu sefer sakin kalamadı. Daha fazla dayanamadı. Ustasının sitem dolu sözleri devam ediyordu. Yüreğinde volkanlar kaynıyordu. Patlamaya son 5 dakika kalmıştı. Salih'in beklemeye pek fazla tahammülü kalmamıştı. en sonunda konuşmaya başladı. Yeter artık. Allah razı olsun senden. Çok ekmeğini yedim. Senden de razı olsun. Yanında tabii ki çok dayağını, hakaretini de unutmamak gerekir. Hepsi adam ol diyeydi. Her şeyi sana ben öğrettim. Doğmamış oğlumun yerine koydum seni. Nasıl kötülüğünü isterim. Şimdiye kadar hiçbir şeye sesimi çıkartmadım ben de. Ne dediysen yaptım. Oluruna bıraktım. Sorun çıkartmamaya çalıştım. Babam yerinde adamsın diye saygıda kusur etmedim. Bu yaptığın ne şimdi? Terbiyesizlik ediyorsun. Ama sen söz vermiştin. Bana her yıl haftalığına %20 zarm yaparım demiştin. Ne güzel işte. Seni kollamışım. Hakkını yememişim. Ne koruması ya? 3 yıldan fazladır bu kapıya gelip gidiyorum. 5 kuruş fazla para aldığım olmadı. Bir günden bir güne iş yerine zararım olmadı. Haksızlık ediyorsun. Maddi manevi elimden geleni yaptım. Bildiğim kadarıyla yaptım. Onu da beğenmiyorsan artık ne diyeyim ben sana? Bende çok emeğin var. Haklısın. Ama hepsinin hakkını fazlasıyla verdim. Beni anladıysan, verdiğin emeği görüp karşılığını yerine getirmeye çalıştıysan, oğlum bu hiddet neden? Niye düşmanınmışım gibi davranıyorsun? Mecburi bir ayrılık bu. Ne yapabilirim yani? Adam gibi veda etmesini bilsene. 2 günlük adamı kayırıyorsun, beni gözden çıkarıyorsun. Bir de adamlıktan mı bahsediyorsun? Bırak be usta, oğlum yerindesin falan deme sakın. Bana masal anlatma. Ne olduğunu bilmediğin adamı garanti altına alıyorsun, beni dışarıya iteliyorsun. Bu nasıl babalık? Söylesene bana. Birkaç hafta beklemeye gerek yok. Hesabı yap, alacaklarımı ver. Ben yoluma gideyim. Salih kendini haklı görüyordu. Ona göre şimdiye kadar hiçbir şeye sesini çıkarmadan, etliye sütlüye karışmadan işine gidip gelmişti. Ustasının iyi kötü nazını çekmiş, o yokken tek başına iş yerini çekip çevirmişti. Atıf genelde akşamüstleri dükkana geliyordu. Sonra günlük hasılı atı alıyor, geri gidiyordu. Cem işe başlayana kadar bu böyle devam etmiş, Salih ustasının yokluğunda öğrendiklerini tecrübe etmeye başlamıştı. Atıf şoka girmişti. Salih'in böyle bir tepki vereceğini beklemiyordu. Önce sakin olmaya çalışmıştı. Taşkınlığını gençliğine vermişti. Ama onca yapılanı hiçe sayıp işi edepsizliğe vardırdığında sinir katsayısı tavan yapmıştı. Atıf o gün aylar sonrasında ilk defa iş yerine ayık gelmişti. Olanlara rağmen kızgınlığını dizginlemeye çalışıyordu. Genç adamın neden böyle davrandığını anlayabilmek için uğraştı. Mecburiyetlerini sıralasa da ikna edemeyeceğini anladı. Kasanın başına geçip defteri açtı. 2 haftalık çalışmasının bedeli ödenmemişti. Bu haftanın da yarı ücretini verecekti. Hesabını yaptı. Kasayı açıp paranın eksik kalan kısmını alıp tamamladı. Salih, al paranı bakalım. 170 lira. Hayrını gör. Hakkını helal et. Sağ ol. Hakkım var ise bende kalsın. Allah takdirini verir. Hadi eyvallah ustam. Salih, ustasının onu göz ardı ettiğini düşünüyordu. Bu yüzden kızmıştı. Ona göre herkes, senin için onca emek verdim, fedakarlık yaptım diyor, başka bir şey söylemiyorlardı. Sanki bunca yapılanı kayıtsız kalmış, karşılığında nankörlük yapmıştı. Kendince sorumluluklarının hepsini yaşının üstünde bir edayla yerine getirmişti. Annesiyle tartışmasının üstüne bu olayın gelmesi kötü olmuştu. Bir rüzgar esmiş, ardında büyük bir toz bulutu bırakmıştı. Göz gözü görmez olmuştu. Salih ne yapacağını bilmiyor, bunun yanında evden çıkıp gitmek daha kolay geliyordu. Sudan çıkmış balık gibi çırpınıyordu. Patronun karşısında esip gürlemek, hakkını savunmak güzeldi. Peki şimdi ne yapacaktı? Bu sorunun cevabını kendisi de bilmiyordu. Aklı karışmıştı. Şimdiye kadar kuaförden başka bir yerde çalışmamış, herhangi bir iş yerine gitmemişti. Sincan belki Ankara'nın en iyi yeri değildi ama onun doğduğu bildiği yerdi. Düşündükçe her şey bulanıklaşıyordu. Zihnini toplamaya çalışırken hiç bilmediği bir yere geldiğini gördü. Yüreğindeki seslerin arkasında yol alırken yürüdüğü sokakların gitmek istediği yerden ne kadar uzak olduğunu fark etti. Yabancı olduğu sokakların arasında kaybolmuştu. Hemen cebinden telefonunu çıkarttı. Mehmet'in numarasını bulup arama tuşuna bastı. Alo, nasılsın Memo? Neredesin? İyiyim kanka, evdeyim. Akşam üşütmüşüm. Kışın soğuk havasında sabaha kadar oturursan böyle olur. Sen neredesin? Nerede olduğumu bilmiyorum kanka. Nasıl yani? Kayboldun mu yoksa? Galiba. En son senin eve gelmek için parkın üst sokağından döndüğümü hatırlıyorum. Oğlum Zaza, nereye gittin sen? Ne bileyim Memo ya. Çevrende ne var? Sağına soluna bir bak bakalım. Karşımda bir çarşı var. İçinde bir market var. Yanında su satılan bir bayi var. Pastane de var mı? Hayır, yok. Dur bir bakayım. Hadi bekliyorum. En üst katında Recep Usta'nın börekleri Eryaman Şubesi diye bir yer var. Pastane gibi bir yer değil ama sanki burası. Tamam, anla işte, börekçi. Oradan sağa doğru devam et kanka. İlk sağdan sonra ikinci soldan dön. Bizim sitenin önüne çıkarsın. Bulabilir misin? İstersen eğer geleyim. Sağ ol kankam. O kadar da değil. Gerisini hallederim. Gelirken almamı istediğin bir şey var mı? Bira al da kendimize gelelim. Olur, tamam. Bu saatte ne birası demeyecek misin Zaza? Derdin ne senin diye sormayacak mısın? Ayrıca sen bu saatte ne arıyorsun orada? Gelince anlatırım Memo. Boş ver şimdi. Sen hemen güzel bir masa hazırla. İyi, tamam. Salih marketten alışverişini yapıp Mehmet'in tarifiyle evin yolunu tuttu. Kolayca bulup siteden içeri girdi. Sınırında küçük bir havuz, içinde demirden bir yunus balığı vardı. Görünce eve eşyayı taşıdıkları gün aklına geldi. Ağzından, gözlerinden ve kuyruğundan sular fışkırıyordu. Etrafında dolaşan, balığın demirden gövdesine konan serçeler vardı. Dans ediyor gibi oynuyorlardı. Üzerlerine damlalar sıçrıyordu. Islandıklarında uçup gidiyorlar, susuzluklarını gidermek için geri geliyorlardı. Kuşları fark eden küçük çocuklar onlara doğru koşuyor, yakalamaya çalışıyorlardı. Korkan kuşların kaçarken kanat çırpmalarına heyecan duyup alkışlıyorlardı. Aralarında çimenlerle bezeli ağaçların nefes aldığı bir alan vardı. İçinde çocuk seslerinin çığlıklara dönüştüğü bir oyun parkı ve çevresinde kenarları şeritli taştan yürüme yolları ile binalara uzanıyordu. Oysa şimdi havuzun içi boştu. Beton duvarın kenarlarında artık kuşlar yoktu. Karların üzerine örttüğü oyun parkından çocuk sesleri gelmiyordu. Ağaçların dalları çıplak kalmıştı. Salih, yüreği kadar ıssızlaşan çevresini görmekten acı duymuştu. Kendi iç dünyasındaki gibi soğukluğun ardına saklanan sessizlik canını yakmıştı. Eskide kalan neşeli cıvıltılara özlem duyuyordu. Kendi çocukluğundaki gibi sıcaklığa ve masumluğa ihtiyacı vardı. O günlere geri dönmek istedi. Etrafında gördüklerinin değiştirdiği, karmaşık duygularıyla sitenin içinden sessizce ilerledi. Geçmişini hatırlatan o tanıdık kapıdan içeriye girdi. Asansörle 4. kata çıkıp 18 numaralı daireye yöneldi. Kapıyı çaldı. Ahmet onu karşıladı. Salih'in sabahki kızgınlığını kendisine hatırlatıp etkisini çabuk gösterdi. Selam sabah vermeden içeriye girdi. Elinden poşetleri alan kuzeni ne olduğunu anlayamamıştı. Kuzen, bunlar nedir? Hem bu saatte senin burada ne işin var? Oo, sinirin geçmiş bakıyorum da. Kendine gelmişsin. Sabahki halin neydi öyle? Bir ilaç istedim diye demediğini bırakmadım. Salih kuzeninin halinden bir gariplik olduğunu sezmişti. Kendini tutup sinirini dizginlemeye çalıştı. Kahvaltı menülerinde patates kızartması, envai çeşit cips, patlamış mısır ve bira vardı. Doğru düzgün eşya bulunmayan, her yanı kokan evin boş bir odasında yere oturmuşlardı. Boş bira kutularından yapılmış bir sehpa vardı. Etrafına şişeler dağılmıştı. Yere iskambil kağıtları saçılmış, yenilmiş abur cubur paketleri atılmıştı. Ahmet kendini çok gergin hissediyordu. Elinde tuttuğu, rulo gibi sarılmış kağıdın içindeki esrarla kahvaltısına başlamıştı. Yanına yerleşen Salih'e de uzattı. Önce istemese de, çok geçmeden sunulan ikinci teklife kayıtsız kalamadı. Kuşlar gibi hür olmak ve tüm öfkesini unutmak istiyordu. Ne dedim ki? Hatırlamıyorum. Bende hap map yok. Bas git buradan diye bana bağırdın. Altı üstü bir tane ağrı kesici istedik. Mehmet yattığı yerden doğrularak Ahmet'in kulağına fısıldadı. Bence artık söylemelisin. Başka anlamlar çıkartıyor. Bugün seni yanlış anlarsa bunun telafisi olmaz. Baksana barut gibi. İşten mi çıkmış, ne yapmış? Sakinleştirelim de konuşsun. Mehmet arkadaşının madde kullanmasını ne kadar onaylamasa da içinden çıkılmaz bir noktaya gelmekten korkmuştu. Arkadaşının kuzeninin halini bir an önce fark edip karşı çıkmasını istedi. Salih, kendi derdinden olayın ciddiyetini tam olarak idrak edememişti. Ahmet arkadaşının uyarısını dikkate alarak aklına ne gelirse sıralayıverdi. Önce kendine gel şöyle bir kuzen. Sana bir şey söyleyeceğim ama burada kalacak. Zaza ne annemler ne de annenler bilecek, tamam mı? Aksinden şüphem yok ama yine de son baskıyı yapayım istedim. Zaza, anlatacaklarını sakince dinle, olur mu? Ne var ya? Ne oluyor burada? Kuzen, akşam ne yaptığımı hatırlıyor musun? Nereden çıktı Başak? Kendi yaptıklarımı dahi hatırlamıyorum ki. Neden, ne oldu? Niye sordun şimdi? Akşam ben Esrar'dan başka bir şey daha aldım. Esrar artık yetmiyor. Yeni bir şey buldum. Bir haftadır kullanıyorum. Ne aldın oğlum? Deli misin sen? Bağımlı mı olmak istiyorsun? Hani sadece rahatlamak için alıyordun? Hani Esrar'ın zararı yoktu? Müptela olmuyordun? Yetmiyor da ne demek? Oğlum hani bu oyundu? Mutluluk oyunuydu. Söyle ne aldın? Orasını karıştırma Zaza. Nesihat dinleyecek halim yok. Yetmiyor değil. Sadece stres içindeyim. Okulda daralıyorum. İş durumu çok karışık. Her an kapının önüne koyulabilirim. Hem ayrıca istediğim zaman bırakabilirim. Sadece bil istedim. Hem de sen beni bırak. Burada ne işin var onu anlat bakalım. Yaşlı bunak bana yol verdi. Ülkede kriz varmış. İş yokmuş. Mali sıkıntısı başlamış. Ben de rahatlatayım dedim. Bir iki hafta beklemeden bugün ayrıldım. Paranı aldın mı? Sen ondan bahset. Tamamını aldım be Başak. Benden kaçar mı? Zaza ne yapacaksın parayı? Şimdi lazım mı sana? Ne oldu ki? Bana 100 milyon lira borç verir misin? Elbette veririm de hacı, ne yapacaksın o kadar parayı? Sorma Zaza. Birisine borcum var. Bugün acil para bulmam gerekiyor. Ödemem için son gün. İstediğin para olsun. Al buyur kuzen. Eyvallah. Söz veriyorum sana en kısa zamanda geri ödeyeceğim. Sorun değil, sen sıkma canını. Zaza, arayı kaynatmadan söyle bakalım. Gelince anlatacağın neydi? Anlattı ya Memo, daha ne olsun? İş meselesi işte. Bir dakika bekle bakalım. Onun aklında başka bir şey var. Öyle değil mi Zaza? Of, doğru söylüyorsun Memo. Biraz buralardan gideyim diyorum. Önce annem, sonra patron ağır geldi. Sanki kimse benim mutlu olmamı istemiyor. Bu kadar da gelinmez ki bir insanın üstüne. Olmaz olsun böyle hayat. Ben de bir insan evladıyım. Lüks içinde yaşayanlardan ne farkım var? Memo, sen üstüne alınma lütfen. Sakın ha. Saçmalama be Zaza. Olur mu öyle şey? Aklımın ucunu dahi getirmedim. Gidelim vallahi buralardan. Ben de senden farklı değilim. Bakma mutlu göründüğüme. Derdim var diye anlatmıyorum. Bir haftadır sende bir şey vardı. Kendi derdimize daldık. Hiç anlayamadım Memo. Ne oluyor? Kim kankamın tavuğuna kış dedi. Senin bir suçun yok. Sana anlatamazdım ki halimi. Madde kullandığımızdan haberin mi vardı sanki? Sen yine de söyleseydin Memo. Az bağırırdım. En fazla. Ama halini bilirdim. Haklısın. Aptallık işte. Okulda herkes madde kullandığımı konuşuyormuş. Adım hapçıya çıkmış. Sanki millete neyse. Çok mu anlarlar derdimden? Beni ne kadar tanırlar? Adi züppeler. Baba parasını yiyor, sefa sürüyormuşum. Yaptığı şımarıklık diye konuşuyorlarmış kendi aralarında. Bunlar yetmiyormuş gibi bir de üstüne evdekiler de eklendi. Benden utanıyorlarmış Zaza. Ayrı ev tutmuşlar uzak kalayım diye. Rezillikleri ortaya çıkmasın diye paraya boğmuşlar. Nedenini sormaya dahi gerek duymadılar. Babam, ortada sorun yokken böyle pisliklere bulaşıyorsam o zaman sorun sende diye bağırdı. Kendi oğluna azıcık sevgiyi, ilgiyi göstermekten yüksünüyor beyimiz. Sibel beni terk ettiğinden beri hiçbir şeye katlanamaz oldum. Tek istediğim madde kullanmak oldu. Sana kullanma diye boşuna söylemedim. Ama olan oldu. Of Memo, bir şey olmaz, takma kafana. Bir çare buluruz değil mi hacı? Ne olacak bizim bu halimiz? Zaza, sıkıştık kaldık. Beyler, benim aklımda bir şey var. Dün okulda dikey geçiş sınavı için başvuru yaptım. İstanbul'da bir özel okula gideceğim. Bizimkileri de biraz mutlu etmiş olurum değil mi? Bu sabah ağabeyimle konuştum. Gel dedi. Hep beraber gidelim mi? Ne dersiniz? Gidelim de hangi parayla gideceğiz? Vaşak, ben telefonu satacağım. Zaza, sen de var mısın? Ne kadar veriyorlarmış? 500 milyon liraya anlaştım. Senin telefonun 600 yapar herhalde Zaza. Aldığımın yarısını satacağıma. Olsun be, ne olursa olsun. Yeter ki gidelim. Zaza, benim telefon ancak 200 milyon yapar. Olsun Vaşak, ne yapalım? Hele bir gidelim de bütün bulaşıkları sana yıkatırız. Oğlum, kendi evimiz olacak. Her şeyden, herkesten uzak olacağız. Düşünsenize, süper fikir değil mi? Öyle çok aşağıya da gerek yok. Bu kadar olsa yeter. Bekar adamlarız. Ne zaman gidiyoruz? Bu hafta sonu gidelim işte, olmaz mı? Sınav 2 hafta sonra Zaza. Ancak ondan sonra gidebiliriz. Ahmet, sen de geleceksin değil mi? Boşuna para yatırmadın herhalde. İlla ki oğlum. Biliyorsun durumu. Konuşturma şimdi beni. Mehmet arkadaşının maddi sıkıntısını ve herkese borcu olduğunu biliyordu. Madde satın aldığı torbacıların onu aradığından da haberdardı. Maddi durumu iyi değildi. Hepsini ödeyemeyeceğinin, bir şekilde ortadan kaybolması gerektiğinin farkındaydı. Bu yüzden sesini çıkartmadı. 3 hafta sonra yola çıkıyoruz. Her şey harika olacak. Nerede kalacağız gidince? Zaza, birkaç gün ağabeyimde takılırız. Sonra evi ayarlarız. İşiniz hazır çocuklar, siz merak etmeyin. Nasıl hazır Memo? Oğlum, İstanbul gibi yerde. Daha şehre ayak basmadan kim iş bulmuş? Adamı yutaram diye. 2 dakika susarsan eğer Vaşak, anlatacağım. Ağabeyimin Etiler'de çalıştığını bilmiyor muyuz? Biliyoruz tabii. Bilmemiz neyi değiştiriyor Memo? Vaşak, bir nefes al. Bir dinle önce adamı. Bakalım ne anlatacak. Zaza, dinleyeyim de. Ağabeyim erkek kuaförü. Siz ne anlarsınız erkek saçını kesmekten? Sizin işiniz bayanla. Sen biraz bekle hacı. Ben anlatacağım sana. Hiç merak etme. Vaşak, hadi bir nefes al şundan. Biraz rahatla. Vaşak, hiçbir şeyden haberin yok. Kız gibi durmadan ötüyorsun. Akın ağabeyle konuştum. Çalıştığı yer bayan bölümünü açıyormuş. İş yeri sahibi, el yeteneğinden önce çalıştıracağı elemanın kişiliğine bakıyormuş. İşe başladıktan sonra ben eğitirim diyormuş. Zaza, adama güven verirse eğer her şey tamam olur. Sadece bahşişlerden 1,5 ile 2 milyar arası kazanıyormuşsun. Her şey tamam da ben reşit değilim Memo. O ne olacak? Ben de değilim Zaza. Hem çalışıp hem okuyacağım. Okuldaki 1. yılım dahi olsa gideceğim. Hem Atıf'ın yanında nasıl çalıştıysan aynı düzene devam edersin. Ailenden imzalı bir dilekçe alıyorsun. Aile kısmı yengem oluyor tabii. Sonra Sosyal Sigortalar Kurumu'na veriyorsun. Ben çocuğumun çalışmasına izin veriyorum falan diye yengemin ağzından yazarsın. İşte o zaman hapı yutarım. Annem hayatta imzalamaz o kağıdı. Serhat ağabeyin kulağına bir kar suyu kaçırsak nasıl olur? İyi olur herhalde de Vaşak, o adamın kucağına düşmek istemiyorum. Boğaziçi'ni kazanınca havalara girdi beyimiz. Bizi ne aradı ne sordu. Yazın geldiğinde annemin nasıl davrandığını gördünüz. Ne yapacağını şaşırdı. Bizimki de kasıla kasıla ortalarda gezdi. Bu sene 3. sınıfta. Okulun bitmesine en az 2 yılı var. Yıllarca benim sayemde İstanbul'a geldiğin cümlesiyle başlayan nutuklar dinlemek istemiyorum. Ona minnet duymaktansa sokakta kalırım daha iyi. Sen de yengeme İstanbul'da iş bulmanın daha kolay olduğunu falan desen, hatta gidince hazır olduğundan, iki ailenin birer olduğunu da zaten orada yaşadığından, yıllardır başlarına bir şey gelmeden idare ettiklerinden bahsetsen nasıl olur? Biraz da Serhat'ı översin, ne olacak? Ölecek değilsin ya. Ölmem, sadece sürünürüm. Başka yolu yok mu Başak? O kendini beğenmiş adamın kucağına düşmekten nefret ediyorum. Zaza, sen annene bir iki güzel laf söyle, gerisini bize bırak. Yeter ki teyzem kabul etsin. Gidince Serhat'ı biz hallederiz. Sana bulaşmaz, merak etme. Her şekilde o adamın sayesinde buradan kurtulacağım anlaşılan. Bir şeyler yapmak lazım ama durum belli. O zaman annem sesini çıkartmaz. Biricik oğlunu yüceltip takdir edeceğiz ya. Onu örnek alalım biz de. İleride kocaman adam olacak. Ben de arada kaynarım. Oğlum sen var ya, bir dahisin. Memo, seni ne kadar sevdiğimi daha önce söyledim mi? Her zaman. Her. 3. ayrımın sonu. Sayfa 49.